Buluşma Çadırı. Mısır'dan Çıkış 24-40. Levililer 16. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuza kadar gerçek esenliğe sahip olmasını arzulayan Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son dersimizde İsraililerin kendilerini Mısır'daki kölelikten kurtaran Rab'den nasıl ayrıldıklarını gördük. Musa, Sina Dağı'nda Tanrı'nın sözünü alırken, İsrailliler bir put olarak tapmak üzere kendilerine altından bir buzağı yapıyorlardı. Ama yine de bugün bundan daha zevkli bir öykü dinleyeceğiz. Ancak bu öyküyü can kulağıyla dinlemeliyiz çünkü anlamı derin bir öyküdür. Tanrı'nın Musa'ya ve İsraillilere kendisine yaklaşabilmeleri, onunla buluşabilmeleri ve ona tapınabilmeleri için nasıl davranmaları gerektiğini öğretmek amacıyla çok özel bir çadır yapmalarını söylediğini göreceğiz. Bugünkü dersimizin adı Buluşma Çadırı'dır.
Tevrat'ın Mısır'dan Çıkış kitabının 24. bölümünü okuyoruz. Kutsal yazılar şöyle diyor. Mısır'dan Çıkış 24-16-18. Rabbin görkemi Sina Dağı'nın üzerine indi. Bulut dağı 6 gün örttü. 7. gün Rab bulutun içinden Musa'ya seslendi. Rabbin görkemi İsraillere dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Musa bulutun içinden dağa çıktı. 40 gün 40 gece dağda kaldı. Mısır'dan Çıkış 25-1-9. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillere söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın. Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır. Altın, gümüş, tunç, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten, keçi kılı, deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı, kandil için zeytinyağı, mes yağı ile güzel kokulu buhur için baharat, baş kâhinin efodu ile göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar. Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın. Tanrı'nın Musa'ya ne dediğini duydunuz mu? Tanrı ona çok şaşırtıcı ve harika bir şey söyledi. Tanrı, kendisine karşı defalarca günah işlemiş olan İsraillerin arasında konut kurmayı planladı. Böylesine yüce ve kutsal olan Tanrı, neden bu günahkarlarla birlikte yaşamak istiyordu? Ruh olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Tanrı, kendisine sırt çeviren Ademoğulları ile konuşma zahmetine girecekti. Daha önce görmüş olduğumuz gibi Tanrı, insanı kendi benzeyişinde yarattı. Çünkü insan ile paydaşlığa sahip olmak istedi. İnsanın günahı bu paydaşlığı bozdu. Ama Tanrı, insanın kendisine geri dönebilmesi için adil bir yol düzenledi. Rab Tanrı'nın görkemli huzurunu İsraillerin ortasına yerleştirme tasarısının nedeni, günahkarlar için sahip olduğu sonsuz amaçları ve onlara duyduğu büyük sevgiden kaynaklanıyordu. Çok özel bir çadır, tapınma çadırı ve çok özel yasalar aracılığıyla Tanrı, Adem soyuna kendisine nasıl yaklaşabileceklerini resmetmeyi tasarladı. Daha önce öğrenmiş olduğumuz gibi, Tanrı kutsal olduğu için günahkarların kendisiyle paydaşlığa sahip olabilecekleri hiçbir yol yoktu. Tanrı, bu nedenle İsraillere onların ortasında konut kurabilmesi için kendisine, onun kutsallığına ve görkemine yarışacak özel bir çadır yapmalarını buyurdu. Tanrı, aynı zamanda bu özel çadır aracılığı ile gelecek kuşaklara kendisi ve dünyaya göndermeyi planladığı kurtarıcı hakkında pek çok önemli ders vermeyi de amaçlamıştı. Tanrı'nın Musa'ya İsraillerin kendisi için yapmaları gereken çadır ile ilgili buyruğunu incelemeden önce anlamamız gereken şey şudur. Tanrı, onlara yaşamak için bir yere ihtiyacı olduğundan kendisine bir çadır yapmalarını söylemedi. Hayır, dünyayı ve içindeki her şeyi yaratan en yüce olan Tanrı, insan eliyle yapılan evlerde yaşamaz. Peygamberlerin yazılarında Rabbin kendisi şu beyanda bulunur. Gökler tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Nerede benim için yapacağınız ev? Neresi dinleneceğim yer? Çünkü bütün bunları ellerim yaptı. Hepsi böylece var oldu. Yaşaya 66:1-2, Elçilerin İşleri 7 48-49. O zaman Tanrı, İsraillere neden onun ruhunun ve yüceliğinin konut kuracağı bir çadır yapmalarını söyledi? Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, Tanrı İsraillere ve tüm Adem soyuna onlar ile paydaşlığa sahip olmayı ne kadar çok arzu ettiğini öğretmek istedi. Tanrı, aynı zamanda onlara insanların günahlarından bağışlanabilecekleri ve göklerde Tanrı ile birlikte sonsuza kadar yaşama hakkına sahip olabilecekleri yol ile ilgili bir örnek de vermek istedi. Böylece Tanrı, Musa'ya ve İsraillere onların ortasında konut kurabilmesi için kendisine bir çadır yapmalarını buyurdu. Ancak yine de bu buluşma çadırı sıradan bir çadıra benzemeyecekti. Aslında kutsal yazılar, buluşma çadırının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak tanımlayan 50 bölüm içerirler. Bu bölümlerde derin bilgiler bulunur ve bu bilgilerin tamamından söz etmek için yeterli zamanımız yoktur. Ancak en önemli konuları özetleme girişiminde bulunabileceğiz. Bu buluşma çadırı hakkında ilk bilmeniz gereken şey, Tanrı'nın Musa'ya bu çadırda iki oda bulunması gerektiğini söylemiş olmasıdır. Buluşma çadırı tek bir çadırdı ama çadırı iki odaya ayırmak için güzel ve ağır bir perdenin peçe yapılması gerekiyordu. İlk odanın adı kutsal yerdi. Bu odaya kahinlerin, Wolof dilinde kahin, derviş, ruhsal önder dışında hiç kimse giremezdi. Tanrı, kahinleri Harun'un soyundan seçmişti. Kahinler, günahı örten kurbanlar olarak hayvanları öldüren kişilerdi. Bu odada üç şey bulunurdu. Üzerinde buhur yakılan bir altın masa, kandillik ve tapınma sırasında üzerine Tanrı'nın önünde sunulan özel bir ekmeğin konulduğu bir masa. Çadırın ikinci odasının adı en kutsal yerdi. Kutsallar kutsalı. En kutsal yer olarak adlandırılmasının nedeni şuydu. Çadır tamamlandıktan sonra Tanrı aşağı inmeyi ve bu odayı görkemli yüceliğiyle doldurmayı planlamıştı. En kutsal yer gökyüzünün, cennetin bir örneğiydi. Bu gerçeğin bir sonucu olarak da bu oda yalnızca Tanrı'ya aitti. Tanrı bundan dolayı Musa'ya en kutsal yere girmeye çalışan kişinin öleceğini söylemişti. Bu yere yalnızca başkâhin yılda bir kez olmak üzere girebilirdi. Ayrıca Tanrı'nın buyurduğu üzere bu yere girerken kendisinin ve halkın günahları için bir kurban kanı getirmek zorundaydı. En kutsal yerin içinde durmak üzere Tanrı Musa'ya akasya ağacından bir sandık yapmasını ve bu sandığı saf altın ile kaplamasını buyurdu. Bu sandık antlaşma sandığı olarak adlandırılır. Antlaşma sandığının içinde üzerlerinde 10 buyruğun yazılı olduğu 2 taş tablet, kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır, muhafaza edilirdi. Sandığın üstüne altından bir kapak yerleştirildi. Tanrı'nın İsrailoğullarının günahlarını bağışlayabilmesi için başkâhinin yılda bir kez bir hayvanın kanını bu altın kapağın üstüne serpmesi gerekirdi. Tanrı bu nedenle bu kapağa kefaret örtüsü ya da merhamet yeri adını vermiştir. Wolof dilindeki birebir çevirisi vasıta, araç ya da bağışlama yeri. Tanrı bundan sonra Musa'ya buluşma çadırının etrafına germek için nasıl yüksek bir perde yapması gerektiğini gösterdi. Bu avlu duvarı beyaz bir perdeden yapılacaktı. Çadırı çevreleyen bu perdenin bir kapısının olması gerekiyordu. Böylece buluşma çadırına sadece avludaki bu perdeden duvarda yer alan kapı aracılığıyla girilecekti. Tanrı, Musa ve İsraillere avlunun içindeki bu kapının önüne tunçtan bir sunak yerleştirmelerini buyurdu. Avlu kapısından geçen herkesin önce bu sunaktan geçmesi gerekiyordu. Tanrı, İsraillere ve tüm Adem soyuna ona nasıl yaklaşmaları gerektiğini bu kapı aracılığıyla öğretmek istedi. İsraillerin Tanrı'ya nasıl yaklaşmaları gerekiyordu? Bir kurbanın kanı aracılığıyla. Tanrı'nın konutuna girmeyi arzulayan herkesin günahın bir bedeli olarak yanında bir hayvan kurbanıyla gelmesi gerekliydi. Tanrı İsraillere ona hiç kimsenin kurban kanının temeli dışında yaklaşamayacağını öğretmek istiyordu. Tanrı bu nedenle Musa'ya şöyle demişti. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Leviler 17-11. Wolof dilinde kefaret, aracılığı ile günahların bağışlanabileceği vasıta. Bu nedenle eğer biri Tanrı'ya tapınmak isterse, önce günahlarının bağışlanması için bir hayvan kurbanı sunmak zorundaydı. Tapınan kişi, buluşma çadırının avlusuna bir boğa, bir koyun ya da bir kuş getirmek zorundaydı. Sunağın önünde getirmiş olduğu hayvan kurbanının başının üzerine ellerini yerleştirmesi, Tanrı'ya bir günahkar olduğunu ve günahları nedeniyle ölmeyi hak ettiğini itiraf etmesi talep edilirdi. Bunları yaptıktan sonra hayvanı öldürürdü. Daha sonra bir kahin, kurbanın kanını alır ve onu sunağın üzerine, sunağın çevresindeki yere serper ve sonra kurbanı sunağın üzerinde yakardı. Tanrı, bu şekilde suçlu kişinin günahlarını bağışlayabilirdi, örterdi. Çünkü masum hayvan kurban, onun yerine ölmüş olurdu. İsrailler, bu kurbanları her yıl defalarca tekrar etmek zorundaydılar. Hayvan kurbanlar, Tanrı'nın kutsallığını sonsuza kadar tatmin edemezler. Onlar yalnızca Tanrı'nın kendi adaletinden ödün vermeksizin, Adem soyunu günah borcundan kalıcı olarak kurtarmak için gelecek ve günahkarların yerine ölecek olan kurtarıcının geçici örnekleriydiler. Kurtarıcının günahkarlar için ne yapacağını örnek olarak göstermek amacıyla Tanrı, İsrailler için her yılın bir gününü düzenledi. Başkâhin, buluşma çadırının en kutsal yer olarak adlandırılan ikinci odasına gireceği gün, kefaret günü olarak adlandırılırdı. Wolof dilinde, Tanrı'nın günahları örttüğü gün. Yılın o tek gününde, Ekim'de, başkâhin en kutsal yere girme ve antlaşma sandığının kefaret kapağının üzerine kan serpme yetkisine sahipti. Başkâhin en kutsal yere kendisinin ve halkın günahları için Tanrı'ya adamış olduğu kusursuz hayvanın kanı olmaksızın asla giremezdi. Tanrı, bu şekilde kurtarıcının nasıl geleceğini Tanrı'nın günahkarları bağışlayabilmesi ve onları sonsuza kadar huzuruna kabul edebilmesi için kanını dökeceğini öğretiyordu. Ah dinleyici dostlar, bugünkü dersimizin konusu gerçekten çok derin ve harika. Aslında söylemek istediğimiz daha o kadar çok şey var ki, ancak bunu yapabilecek zamana sahip değiliz. Ama yine de sizler ile vedalaşmadan önce buluşma çadırı hakkında anlamanız gereken başka bir şey daha var. Mısır'dan Çıkış kitabının son bölümünde kutsal yazılar şöyle der. Her şeyi tıpkı Tanrı'nın Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Musa baktı, bütün işlerin Rabbin buyurduğu gibi yapılmış olduğunu görünce onları kutsadı. O zaman bulut buluşma çadırını kapladı ve Rabbin görkemi konutu doldurdu. Musa buluşma çadırına giremedi. Çünkü bulut her yeri kaplamış, Rabbin görkemi konutu doldurmuştu. Mısır'dan Çıkış 39-42-43, 40-34-35. Ne olduğunu görüyor musunuz? Buluşma çadırı hazır olduktan sonra Tanrı'nın görkemi çadırın üzerine indi ve en kutsal yeri doldurdu. Tanrı'nın yüceliğinin ışığı, güneş ışığının parlaklığını dahi bastırdı. Tüm bu konular ile ilgili olarak hatırlamamız gereken şey, Tanrı'nın dünyanın kurtarıcısı gökyüzünden indiği ve Adem oğullarının arasında yaşamaya geldiği zaman gelecek olan daha büyük bereketleri resmettiğidir. Kurtarıcının kendisi gerçek buluşma çadırıdır. Tanrı'nın bu çadırı vermesinin nedeni onunla sonsuza kadar yakın ve harika bir ilişkinin tadını çıkarmamız içindir. Kutsal müjdede İncil'de yazılı olduğu gibi başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz beden alıp aramızda yaşadı ve onun yüceliğini gördük. O dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusudur. Yuhanna 1:1-14-29. Evet, kurtarıcı, buluşma çadırı ve hayvan kurbanlar tarafından sembolize edilen her şeyi yerine getirendir. Çünkü o yalnızca dünyaya gelmedi ve aramızda yaşamadı ama aynı zamanda bizim Tanrı ile sonsuz ilişkiye sahip olabilmemiz için günahkarlar uğruna mükemmel kurban olarak kanını da döktü.
Bugün çalıştıklarımız anlaması güç konular mıydı? O zaman Tanrı'nın sözünde bazen anlaşılması zor olan şeylerin var olduklarını ama bu gerçeğin bizi doğru olmaktan alıkoyamayacağını hatırlayalım. Rabbin şu sözlerini asla unutmayalım. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil. Çünkü gökler yeryüzünden nasıl yüksekse Yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim de düşüncelerinizden yüksektir. Yaşaya 55, 8, 9. Bugünkü zamanımız sona erdi. Tanrı sizi bereketlesin. Kutsal yazıların şu ayetleriyle size veda ediyoruz. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir. Onun yargıları ne denli akıl almaz, yolları ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim onun öğütçüsü olabildi? Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki karşılığını ondan isteyebilsin? Her şeyin kaynağı O'dur. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun. Amin. Romalılar 11, 33, 36.